Ayrım 6. Yalan, yalan, yalan. Yalancılığın psikolojisi. Doktor Charles Fort. Sayfa 50. Beyin kürelerinin birbirine yabancılaşması. Beynin bir bölümü diğer bölümünü kandırabilir mi? Son yıllarda yapılan araştırmalar beynin iki küresinin fonksiyonlarının birbirinden farklı olduğunu ve bu yüzden bazı zamanlar birbirlerinden farklı çalıştıklarını ortaya koymuştur. Bu araştırmaların sonuçları yalanı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Kişinin kendisini kandırmasının altında nörolojik nedenler yatmaktadır. Birçok insanda beynin bir yarım küresi diğerine nazaran daha gelişmiştir. Sağ elle yazanlarda sol kürenin baskın olması gibi. Her bir küre vücudun diğer tarafının motor faaliyetlerini kontrol eder. Baskın olan bölge uzmanlaşıp dil, konuşma ve mantığı yönlendirir. Baskın olmayan bölge ise müzik, gerçeklerin farkına varmak gibi kişinin evrendeki yerini özümsemesini işlevselleştirir. Beynin iki küresi birbirleriyle corpus callosum ve biraz da anterior commissure aracılığıyla ilişki kurar. Beyin cerrahı Joseph Borger, 1985, seyri henüz saptanamamış olan bir epilepsi türünü tedavi etmek gayesiyle bazı tip epilepsileri tedavi etmede etkili bir yöntem olan serebral komisürotomiler yapmıştır. Bu operasyonlar sonucu Dr. Bager'in hastalarının beyin kürelerinde yabancılaşma görülmüştür. İyileşen hastaların nörolojik ve psikolojik durumları incelenmiştir. Komisürotomi geçirmiş hastalar vücutlarının sol taraflarını hareket ettiremez hale gelmişlerdir. Esasında vücudun sol tarafı felçli değildir ve eğer başka biri modellik yaparsa kişi vücudunu hareket ettirebilir. Bu kişiler sadece baskın olmayan görsel alanlarına tutulan yazıları algılayamazlar. Şaşırtıcı olan beyin kürelerinin birbirlerine yabancılaşmasını yaşayanlar ünlü bir şarkıyı hemen tanıyamamalarına rağmen melodiyi biraz dinledikten sonra şarkının adını çıkarabilirler. Gazzaniga, 1975. Beyin çözülmesi, diğer bir deyişle iki beyin küresinin birbirine yabancılaşması, bir eliyle gömleğinin düğmelerini çözerken diğer elini çözülmüş düğmelerin üstünde gezdiren hastanın durumu ile açıklanabilir. Esasen sağ el, sol elin ne yaptığının farkında değildir. Daha önce Dr. Boger ile çalışmış olan psikanalizci Klaus Hopp, beyin küreleri birbirine yabancılaşan hastaları titizlikle incelemiştir. Hastaların rüya, fantezi ve sembol geliştirme açısından oldukça fakir olduklarını belirlemiştir. Hopp 1977, Hopp ve Boger 1977. Bu bulguların psikosomatik bir rahatsızlık olan aleksitimili hastalarda gözlemlendiğini vurgulamıştır. Aleksitimi, duygusal durumlarını sözel olarak ifade edemeyen insanları tanımlar. Grup terapisine alınan aleksitimik bir hasta heyecanlanır, kıpkırmızı olur, ayağa kalkar ve kaşlarını çatıp dik dik etrafına bakmaya başlar. Neden kızdığı sorulduğunda şaşırır ve kızgın olduğunu inkar eder. Ford ve Long, 1977. Aleksitiminin çağrıştırdığı özellikler psikolojik zekanın az gelişmesi, duygular ve davranışları bağdaştıramamak gibi, fakir bir fantezi dünyası ve rüyaları hatırlama güçlüğü çekmek olarak sıralanabilir. Hopp, aleksitimli kişilerin fonksiyonel komisürotomiye sahip olduklarını ileri sürer. Anatomik olarak sinir bölgelerine el değmemiş olmasına rağmen beyinlerinin bir yerinden diğer bir yerine bilgi transferi gerçekleşememektedir. Aleksitimli hastalar duygusal olarak kontrolsüz davranıp kendi kendilerini kandırırlar. Beynin iki küresini anlamak kişinin kendini kandırmasını daha iyi anlamaya ışık tutabilir. Yalanın nörolojik sendromları. Konfabülasyon ve reduplikatif paremnezis nörolojik sendromlar olup yanılgı fantezisi ile ilişkili görünürler. Ben bu sendromları yanılgı fantezisinin ortaya çıkardığı nöropsikolojik bulgular ile birlikte gözden geçireceğim. Konfabülasyon. Stas ve meslektaşları 1978, konfabülasyonu yanlış yönlendirmeden çok öz eleştiri yapmaktan kaçınmanın sonucunda oluşan hata ve yalanların bir sonucu olarak yorumlamışlardır. Konfabülasyon önceleri Wernicke-Korsakoff sendromu ile birlikte anılırdı. Bu nörolojik bozukluk, bellek ve göz hareketleri gibi fonksiyonları kontrol altında tutan merkezi oluğun görevini tam anlamıyla yerine getirememesiyle açıklanabilir. Victor 1971. Daha yaygın haliyle davranışa vurulmuş konfabülasyon, Koppelman'ın tarifiyle 1987a, sorulara geçiştirerek üstün körü cevap verilmesi durumudur. Berlin 1972. Verilen cevaplar oldukça anlamsız olabilir, fakat hasta saçmaladığının pek farkında değildir. Konfabülasyon, bellek boşluklarını doldurmak için gayret sarf edilmesidir. Bellek bozukluğu olan hastalarda çok önemli bir belirti olmasına rağmen, Wernicke-Korsakoff sendromu ve Alzheimer hastalığı gibi sağlıklı kişilerin bellek boşluklarını doldurmaya çalışmaları ile de çok benzeşir. Sağlıklı kişilerde ilaç kullanılarak skopolamin kısa süreli bellek bozukluğu giderilebilir. Koppelman 1987b. Aniden oluşan konfabülasyon daha az görülen bir konfabülasyon türü olup daha psikopatolojik bir sorundur. Bu durumdaki hastalar hiç düşünmeden o anda abartılı cevaplar verirler. Sorulara davranışa vurulmuş konfabülasyonda olduğu gibi yanlış cevaplar vermezler. Tam tersine insanları etkilemek için cevaplarını süslerler ve abartırlar. Amnezinin unutkanlık az olduğu durumlarda bile konfabülasyon göze çarpar. Örneğin Stas ve meslektaşlarının üzerinde çalıştığı bir hasta çocuğunu boğulmaktan kurtarmaya çalışırken başını çarpıp yaralandığı yolunda bir hikaye uydurmuştur. Konfabülasyon kavramı hastalık öncesinde de beyin travması öncesi kişilik özellikleri unutkanlığa eğilimli kişilerle özdeşleştirilmiştir. Berlin 1972. Konfabülasyonlu hastalar için en büyük zorluk belleklerinin içeriğini düzenleyebilmektir. Diğer bir deyişle bu hastalar geçmişi ve bugünü kolaylıkla birbirine karıştırabilirler. Victor 1971. Ayrıca Weinstein 1971 konfabülasyonu hali hazırdaki sorunların mecazi temsilcisi olarak nitelendirir. Bir ordu mensubu düşüp başını yere çarptıktan sonra akli dengesinin nispeten bozulduğunu ve görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığını anlatır. Aynı kişi daha sonra kendisinin istihbaratta çalıştığı hikayesini uydurmuştur. Uzun uzadıya değerlendirildiğinde konfabülasyonun hafıza kaybı ile çok benzeşmediği görülür. Mercer 1977. Mercer ve meslektaşları konfabülasyonu şu dört faktörün rastlantısal bileşimine bağlarlar. Kişinin kendinden cevap beklendiğine inanması, cevap için hafızada gerekli bilginin olmaması, daha önceden öğrenilmiş ve ezberlenmiş etkili bir cevabın bulunması, yanlış cevabı kontrol edip düzeltme kabiliyetinin olmaması. Konfabülasyon ya hep ya hiç olarak algılanmamalıdır. Hasta bir keresinde cevabı bilmediğini söyleyip diğer defasında sohbet edebilir. Hatta hasta bazen cevabı beğenmeyip düzeltmek için gayret gösterebilir. Konfabülasyonun nöropsikolojik önemi hafıza kaybı değil, hafıza kaybı ile nasıl başa çıkılacağıdır. Araştırmacılar aniden oluşan konfabülasyonun alın lobunun görevini tam olarak yerine getirememesiyle birlikte hafıza kaybını da gündeme getirdiğini belirtirler. Kapur ve Coghlan 1980, Koppelman 1987a, Maes 1985, Stas 1978. Alın loblarının geçmiş tecrübeler ve o andaki çevrenin koşullarını birleştirerek hafıza için uygun ortam hazırladığı savunulmuştur. Alın lobları ayrıca sözel olarak verilen cevapların doğruluğundan emin olmak için kendi kendini düzeltme mekanizması geliştirmiştir. Nörolojik sistemdeki uyumsuzluk düşünülmeden sözel cevaplar verilmesine neden olmaktadır. Bu yüzden anlam taşımayan bir olay başka anıları çağrıştırarak aşırı duygusal tepkiler doğurabilir. Joseph 1986, baskın olan beyin küresinin konuşma alanının zaman zaman uygun bilgiyi içeriye aldığını ve kendine mal ettiğini öne sürer. Böyle zamanlarda kişi kendine başka bilgiler aramaya koyulur ve bu konfabülasyon ile sonuçlanır. Yargı, ahlaki kavramlar ve analize bağlı olarak konuşma alanı, beynin diğer bölümlerinden ayrımlaştırılabilirse kişinin dediklerinin saçmalığı fark edilmez. Joseph bu sorunun kişinin kendini kandırması durumunda da ortaya çıktığını belirtir. Bu yüzden boşluk doldurma, mantıklı, doğru fakat hatalı davranışlar ve aniden verilen cevaplara bir açıklama getirmiş olur. Reduplikatif paremnezi. Reduplikatif paremnezi beyin sarsıntısı sonucu ortaya çıkan ve birçok açıdan konfabülasyona benzeyen nörolojik bir sendromdur. Benson 1976. Bu sendromu taşıyan hastaların hafıza fonksiyonları normale yakın derecede olsa da kendilerini bir yere ait hissetmezler. Bu sendroma sahip bir erkek hasta, ailesinin ve doktorunun yüzlerce kere düzeltmesine rağmen kendisinin başka bir şehirde yaşadığını iddia etmiştir. Bilişsel becerileri dağılmıştır. Veşer yetişkin zeka düzeyi IQ testi sonucunda 114 puan almıştır. Sözel puanı 127, beceri puanı ise 97'dir. Veşer puanı süper düzeyi gösteren 137'ye çok yakındır. Benson ve meslektaşları reduplikatif paremnezinin kişinin kendisini bir mekana ait hissetme fonksiyonlarını kontrol eden beynin baskın olmayan küresinin zedelenmesi ve alın loblarının sarsıntıya uğraması sonucunda ortaya çıktığını belirtirler. Reduplikatif paremnezide sağ küre patolojiktir. Ayrıca alın loblarının fonksiyonlarında azalma gözlenir. Nörolojik bozuklukların yalanla ilişkisi. Patolojik yalanlar bazı nörolojik temellere dayanmaktadır. Yanılgı fantezisi. Yanılgı fantezisi, doğru ve uydurmacı arasında gidip gelen abartılı hikayelerden oluşan bir patolojik yalan çeşididir. King ve Ford 1988, 2. ve 7. bölümlere bakınız. Bu sendrom hafıza ile ilgili bir sorun olması durumu hariç birçok açıdan aniden oluşan konfabülasyon ya da fantastik konfabülasyon ile benzeşir. Yanılgı fantezisi geliştiren kişi yüzleştirildiği zaman uydurduğu hikayelerin yalan olduğunu itiraf eder. Yanılgı fantezisi ayrı bir sorun, uyumsuzluk veya sahtekarlık gibi bir psikiyatrik sendrom olarak gündeme gelir. Münşhausen sendromunun baskın bir özelliği ve uyumsuzluğun aşırı bir göstergesidir. Yanılgı fantezisinin diğer özellikleri 7. ve 8. bölümlerde tartışılacaktır. Burada sadece nörolojik açıdan irdelenmektedir. Yanılgı fantezisini en ince ayrıntılarıyla inceleyen King ve Ford 1988, bu sendromu taşıyan kayıtlara geçmiş %40 civarında hastanın beyinlerinde anormallik olan epileptik, EEG'si sapmış, beyin travması ya da merkezi sinir sistemi enfeksiyonu geçirmiş kişiler olduklarını belirlemişlerdir. Hastaların büyük çoğunluğu zeka testinin beceri, baskın olmayan kürenin fonksiyonları bölümünden çok sözel, baskın kürenin fonksiyonları bölümünde başarılı olmuşlardır. Bu bulgu, konfabülasyonlu hastalarda rapor edilen sözel ve beceri IQ'sundaki puan farklılığı gibi belirgindir. Berlin 1972, Stas 1978. Pankras ve Lezak 1987 değerlendirdikleri 25 Münşhausen sendromlu hastanın yaklaşık 3'te 1'inin beyinleriyle ilgili ciddi sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Test sonuçlarında sapma belirlenen 5 hastanın nöropsikolojik sorunları olduğu rapor edilmiştir. Bu hastaların hepsi de tıbbi terminolojiye göre sözel, uyumlu ve bilgili kişilerdir. Fakat her biri de yargılama sorunu olan, kavram kargaşası çeken ve karmaşık bilgileri düzene sokamayan kişilerdir. Pankratz ve Lezak, nöropsikolojik bir sorunun hastaların davranışlarının sebebinden çok sonucunu belirlediğini vurgular. Münşasen sendromunun beyni tam anlamıyla görevini yapmayan bir hastaların başa çıkmaya çalıştıkları kritik problemlere psikanalitik bir çözüm getirdiği savunulur. Yanılgı fantezisi mantıksız sebep geliştirmeye ve daha önce Weinstein 1971 tarafından belirlenmiş olan baskın olmayan küre ve lobların görevlerini yerine getirememeleri sonucu konfibrilasyonlu hastalarda gözlenen sözelliğin azalması durumuna benzeşmektedir. Hastalık derecesinde yalan söyleyen bir hastanın raporu ön lobların görevlerini tam olarak yerine getirmemesine de tıbbi bir açıklama getirmektedir. Model 1992. 35 yaşındaki bu hastanın yalan söyleme alışkanlığı hemen hemen 25 yaşındayken başlamıştır. Söylediği yalanlar pamuk kutusunu nereye koyduğu gibi basit yalanlardan tutun da ödevini yapıp teslim ettiğine dair ciddi yalanlara kadar çeşitlilik gösterir. Hasta yalanları ağzından çıkana kadar fark edemediğini belirtir. Karısının boşanma ile tehdit etmesi sonucu psikiyatrik tedavi süreci başlar. Değerlendirmeler sonucu uyum problemi hariç hiçbir psikiyatrik sorun ve kişilik bozukluğuna rastlanamaz. Fakat nöropsikolojik testlerde vücudun sol tarafında dokunma ve algılama duyusunda azalma, sağ tarafta ise el ve ayağı hareket ettirmede güçlük çekme ve hatırlama güçlüğü bulgularına rastlanmıştır. BBT, gadolinium, MRI taramaları ve EEG sonuçları normal çıkar. Fakat 2 hafta arayla yapılan 2 SPECT taraması sonucunda duyumsal dürtüden sorumlu beyin bölgesi olan sağ hemitalamus baskın olmayan ve bu dürtüyü sosyal yaşama geçiren sağ alın korteksinde anormal bir faaliyet düşüklüğü belirlenir. Doktorlar hastaya fonksiyonsuz kalmasının iç geri bildirim alınmasını bozduğunu ve bu yüzden konuştuğunu duyana kadar ne söylediğinin farkına varamadığı teşhisini koyarlar. Yukarıdaki veriler hem alın lobu hem de baskın olmayan kürenin fonksiyonlarının sözel iletişimin düzenlenmesinde etkin olacağını ortaya koyar. Konfabülasyon ve yanılgı fantezisi arasındaki benzerlikler çok fazladır. Aralarındaki fazlalıklar ise hafıza zayıflığının derecesini yansıtan nicel değerlere yöneliktir. Bilişsel tarz geliştirme, aniden oluşan ve hisli olaylardan etkilenen hafif konfabülasyon durumunun tanımı histerik bilişsel durumu nitelendirmek için kullanılabilir. 6. bölüm. Bildiğim kadarıyla bilişsel tarz geliştirme sorunu nöropsikolojik tekniklerin kullanımıyla özel olarak araştırılmıştır. Histerikler somatizasyon bozukluğu, Flor Henry ve arkadaşları tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. Bu hastaların baskın olan kürelerinde uyumsuzluk belirlenmiştir. Yapılan testlerin sonuçları somatizasyon bozukluğu olan hastaların depresif hastalardan çok şizofrenlerle benzeştiklerini ortaya koymuştur. Şizofreninin şakak loblarının fonksiyonlarında azalma olmasıyla bağlantısına da dikkat çekilmektedir. Sosyopati ve histeri de aynı bilişsel tarz geliştirilir. Dürtüsel ve duygularıyla davranan. Histerik kadın hastaların somatizasyon bozukluğu, sosyopatili erkek akrabalarının olduğu saptanmıştır. Arkonak ve Guz 1963. Bu iki bozukluğun cinsiyete göre değişiklik gösterdiği vurgulanmıştır. Guz 1971. Bu bağlamda Gorenstein 1982 araştırmalarında nöropsikolojik test sonuçlarına göre sosyopatiklerin alın lobları lezyonlu hastalarla aynı performansı sergilediklerini öne sürer. Yapılan araştırmalar belirli kişilik bozukluğu özelliklerinin bilişsel işlev bozukluğu geliştirilmesinden ortaya çıktığını doğrular. Burgess 1992 nöropsikolojik testleri hastaların kişilik bozukluklarını küme B gibi belirlemek için kullandıklarını ifade etmiştir. Küme B duygusal, narsist, sınırda ve antisosyal kişilik bozukluklarını içerir. Kişilik bozuklukları 6. bölümde tartışılmıştır. Burgess, kimobeyli hastaların dikkat, hafıza, dil, soyutlama, planlama ve sıraya dizme yönünden nörobilişsel fonksiyon bozuklukları olduğunu vurgular. O'Leary ve meslektaşları 1991, nöropsikolojik testleri kişilikleri eşikte olan insanları incelemek için kullanmışlardır. Bu hastalar ipucu verilmemiş, ağdalı ve geç edinilmiş bilgi ve tecrübelerle ilgili soruları içeren testlerden çok düşük puanlar almışlardır. Araştırmacılar, kişilikleri eşikte olanların konu dışı görsel bilgiyi esas bilgiden ayırmak ve karmaşık bilgileri hafızadan uzaklaştırmak konularında zorlandıkları sonucuna varmışlardır. Yukarıda belirtildiği üzere birçok açıdan benzeştiklerinden kişilik bozukluklarının çoğu bir arada anılır. KÜME-B ve DSM-4 gibi. Amerikan Psikiyatri Birliği 1994. Tüm KÜME-B kişilik bozukluğuna sahip olanların bir özellikleri de yalan söylemeye eğilimli olmalarıdır. Yukarıdaki bulgular belirlenen nörobilişsel bozukluğun bazı tip kişilik bozuklukları ile benzeştiğini ve bu bozukluğun sonucunda kişinin başa çıkma mekanizması olarak sıkça yalana başvurduğunu ortaya koyar. Bu Triver'ın insan beyninin evrimi hipoteziyle de irdelenmiştir. Beynin tam olarak görevini yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan yalan oldukça acımasızdır. Bu acımasızlığın nedeni kişinin yalanın etkilerinin sosyal farkındalığına ulaşamamasıdır. Bu durum KÜME-B kişilik bozukluğu olan tüm hastalarda görülür. İnce bir üslubun hakim olduğu bilimselliği sağlayamamak kişilik bozukluğunun sebebi olmaktan çok sonucudur. Obsesif kompulsif bilişsel reaksiyon tarzı geliştirmek 6. bölüm histerik reaksiyonun değişmiş halidir. Obsesif kompulsif hastalar üzerine yapılan araştırmalar alın loblarında aşırı bir etkinlik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Nordahl 1989, Svedo 1989. 6. ayrımın sonu sayfa 58.